عنب بلدي بودكاست.
İnsana gelince, şöyle ki 90'larda çeşitli biçimlerde işte bu Birleşmiş Milletler'in çocuk yardımını, Dünya Bankası'nın çocuk yardımını falan alabilmek için köylere kadar ilerleyen nüfus kayıtları sayesinde kız çocukları da artık nüfusa kaydedilmeye başlandı. O zamana kadar kız çocukları ya ölen başka bir kız çocuğunun nüfusuyla kaydediliyordu. Ölenleri nüfustan düşürmüyorlar çünkü halkın devletle ilişkisi sadece güvenlik ve vergi verme üzerine. 90'lara kadar neredeyse. Ve onu da erkekler sağlıyor zaten. Yani oğlan çocuğu bir şekilde kaydediyorlar. Askerlik ve ilkokulla başlaması münasebetiyle ama kızlar zaten okula gönderilmediği için, askerliğe de gitmediği için evleninceye kadar aslında ondan sonra bile nüfusa kaydedilmiyor. Sınırın karşısından bir şekilde kız alındığında, bir evlilik anlaşması yapıldığında getiriyorlar çocuğu. Bu sık gördüğümüz bir şey. Diyorlar ki kapının birini çalıp ya bilmem hangi emmi yani senin kızın eski nüfusu vardı onu bize ver bakalım. Bu 90'larda 2000'e kadar çok yaygın. Onu bize ver bakalım ve böylece bir nüfusla bir evlendirme yapıyorlar. Ama o nüfus tabii bundan 10 yıl önce vefat etmiş bir çocuğun nüfusuysa getirdikleri genç kadın evlendirmek üzere belki 15 yaşında ama nüfus kağıdı 27 yaşında.
27 yaşında olmuş.
Veya işte yani hani adı tutmuyor. Şimdi 90'lardan itibaren bu çok yaygın bir şeydi ve nüfus kiralanıyordu veya nüfus satılıyordu. Kız çocuklarını sınır ötesinden getirdikleri.
Çok ciddi bir şey ama.
Evet, kaçak olmuyordu bunlar. Bu örneklerden bir tanesi. Diğerlerine geçeceğim. Şimdi bu ama tabii daha sonra 90'larda herkes kaydedilmeye başlayınca çocuk parası için ciddi olarak miras meselelerine de yol açtı. Yani siz aslında filancanın oğluyla değil, o filancanın kızı değil, pişmancanın kızı olarak gelin oluyorsunuz ama bu yasal olarak başka bir ailenin üstünde. Şimdi bunlar bir sorun. Bir diğeri 1990'lardan itibaren sınır karşısından yaşı küçük genç kadınları ikinci eş olarak alma yaygınlaştı. Çünkü bölgeye giren zenginlik özellikle ağa geçinenlerin, daha fazla toprağı ya da hayvanı olanların daha ikinci ya da üçüncü evliliği yapabilmesine gevşeyen denetimle birlikte, gevşeyen hukuki denetimlerle birlikte izin verir oldu. Daha sonra bu gevşeyen hukuki denetimlerin sonuçlarında çünkü sürekli yani şeyden kız getiriliyor. Şabrellerin içinde, lastiklerin içinde, habur çayında. Bunun bir bu karşıdan yaşı küçük kızlarla evlenme ve onu ikinci, üçüncü eşi olarak almanın yaygınlaşması nedenlerinden biri de genç kadınların ve kadın politikasının yörede oldukça etkin bir biçimde işlemeye başlaması ve artık yöredeki genç kadınların ikinci ya da üçüncü eş olmayı istememesi. Dolayısıyla zengin erkekler hemen buna bir kölelik çözümü yarattılar. Bu da çok yüksek sayıdır bu da. Yani sınırdaki bütün kasabalarda karşıdan böyle getirilip satın alınmış ve evlilik aracılığıyla tecavüzleri gizlenmiş yüzlerce binlerce genç kadın var. Yeni dönemlerde bildiğiniz üzere insan kaçak yani kadın kaçakçılığının yollarından bir tanesi göçmen kaçakçılığı üzerinden yapılmaya başlandı ve devlet bu kadınların neredeyse yarısından fazlasını maalesef güvensiz ve kimliksiz bırakıyor. Ama şu da var. Şu anda göçmen sadece sınır bölgelerinde olan bir sorun değil. Şimdi iç bölge aslında sınır vatandaşı sınırın başlangıçtan itibaren farkındadır da iç bölge vatandaşları sınır olduğunu yeni fark etmeye başladılar.
Evet.
Şimdi şöyle mesela ne zaman legalleşir ne zaman illegalleştirilir bir insan?
Bir insan ne zaman legalleştirir, ne zaman illegalleştirir? Bence ya benim ikinci sorum da buydu aslında. Yani günümüzde gözlemlediğimiz kadarıyla yakın bir zamanda birkaç sene öncesinde sınırlar aslında konuşulmaya başlandı. Ve bu konuşulmaya başlandığı zaman da Suriye ile aramızdaki sınırda ilk bir 2014-13 senesinde sanırsam böyle bir açıldı. İnsanlar bir geldi buraya. Kimse o sınırın kaçakçılığıyla değil. Buraya geldiler, sonra bir süre sonra kimlik verildi onlara. Gelin kimliklerinizi alın, şöyle bir statü veriyoruz dendi. Hatta o kimlik de birçok değişti. Daha sonrasında o sınır bir kapandı. O zaman kaçakçı değildi. O sınırı artık hani bir şey değiştirdikten sonra kaçakçı oldu. Ve bugün günümüzde oradan buraya gelmek isteyen herhangi birine insan hakları konusunda yani bir ihtiyacını gideme veya bir can...
Can havliyle
kaçanlara artık kaçakçı denmeye başlandı. Ben birçok kişiden de duydum yani buraya gelmiş ama kimlik sahibi olamamış kişiler. Ya keşke 2013 zamanında benim arkadaşım gelmişti. Geldiği zaman da bana da gel demişti. Ben gelmemiştim ama şu an daha çok zor durumdayım. O zaman evim vardı, şimdi evim yok. Ben ona gelseydim kaçakçı olmayacaktım ama şimdi kimliğim yok, kaçakçıyım.
Kaçağım. Kaçakçı
evet,
değil de kaçağım.
Evet pardon yanlış oldu.
Şimdi mesela bu yeni sınır yükselmesinden söz. Aslında sınır geçişi hiç azalmış değil. Tekrar edelim. Kaçakçılık olduğu için ya da kaçak olduğu için sınır yükselmez. Sınır yükselince kaçak artar. Ama bedeli yükselir, rüşveti yükselir, tehlikesi yükselir.
Oradaki yani, mafyalar çoğalır.
Yani daha az... kar edilebilecek, illegal kar edilebilecek bir yer olmaktan daha çok kar edilebilecek bir yer olmaya doğru gider. Bu hemen hemen dünyanın her yerinde böyledir. Sadece Türkiye'ye mahsus bir durum değildir. Ama sınırı ne kadar katılaştırırsanız o kadar illegalleştirirsiniz. Ne kadar açarsanız o kadar aslında denetimini sağlayabilirsiniz. Şöyle diyelim, şimdi güney sınırı üstünde ve güneydoğu sınırı üstünde konuşuyoruz. Aslında Ermenistan-Gürcistan sınırı içinde aynı şey geçerlidir. Yani Ermenistan sınırını kapattığınızda illegal mal geçişi büyük mal tüccarlarının elinden Ermenistan üstünden Gürcistan'a geçer ve Gürcistan'dan girer. Şimdi küçük ve orta ticareti engellediğiniz an büyük ve illegal ticaret devreye girer.
Yani
iş bir kere illegalleşirse hangi belanın girdiğini de denetleyemezsiniz. Oysa legalleştirseniz denetimi de daha kolay sağlarsınız. Mesela Irak-Suriye sınırındaki o 80'den 90'dan itibaren defalarca tel çekilme, defalarca büyük kuleler yapmanın sonuçlarında işte son 2017'den bu yana değil mi 5-6 senedir çok ciddi olarak mesela blok bariyerler dikiliyor oraya. Blok bariyerler dikiliyor. Yani sadece tel örgüler ve yüksek güvenlikli kuleler değil.
Bir
blok bariyerler dikiliyor. Yüz tanıma sistemlerinden geçin değil mi? İşte termal sistemlere kadar bir sürü malzemeyle donatılıyor. Orada sınırı koruyanlar, kollayanlar, özel şeyler alıyorlar, eğitimler alıyorlar. Bizim adını bile bilmediğimiz, daha önce varlığından haberdar olmadığımız birçok elektronik, birçok öldürücü veya olmayan silah ve engelleyiciler icat ediliyor. İşte dronundan SİHA'sına değil mi? Bir sürü.
Evet.
Ama şunu görüyoruz biz. Türkiye'nin özellikle savaşlaşan sınırları şu anda en denetimsiz halde.
İllegal olmasına rağmen denetimsiz.
İllegal olduğu için denetimsiz halde. İllegalleştiği için denetimsiz halde. Şimdi tekrar edelim. Kaçakçılık olduğu için, kaçak olduğu için sınır yükselmez. Sınır yükselince bu başlar. Yani her şeye kaçak lafı koymaya başlarsanız her şey kaçak olmaya başlar. Yani hep söylediğimiz gibi 10 metrelik bir sınır duvarını aşabilmek için size gerekli olan tek şey 11 metrelik bir merdivendir. Bu bir. İkincisi, o bir 11 metrelik merdivenin maliyeti üzerine düşünürsünüz. İkincisi, sınır, bu beton bariyerler zaman zaman çeşitli paramiliter gruplar geçsin diye kaldırılıyor. Değil mi?
Evet.
Zaman zaman tabii yani zaman, Türkiye'deki zaman. Çeşitli paramiliter gruplar karşıya geçsin diye zaman zaman kaldırılıyor, zaman zaman açılıyor. Bunları görüyoruz fotoğraflarından ya da yöre halkının şeylerinden, şahitliklerinden. Bir diğeri, ya çok Hakikaten naif bir soru soralım şimdi gerçekten. Bakın korkunç bir deprem oldu. Yani bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Yürekten paylaşıyorum. Başlangıçta bunu söylemediğim için çok özür dilerim. Ama bir arada olursak, beraber olursak başımıza ne tür bir felaketin geldiğini biraz daha idrak edip birbirimize sarılarak bu işlerden daha çok vatandaşımızı koruyabiliriz. Hani böyle bir sevgi böcekliği falan yapmak istemiyorum ama yani otoritelerin denetlenmesi, yapıların denetlenmesi vatandaşa düşen bir iştir. Biz dayanışmayı hayırseverlik olarak alıyoruz. Dayanışma örgütlenmektir. Bunu başaracağımıza inanıyorum. İnsanlarımıza ben güveniyorum. Her zaman güvendim.
Sınır dediğimizin bu tarafında da o tarafında da yani bölge olarak aynı yerde deprem oldu.
Evet, yani aynı acıyı paylaşmak zorundayız biz insanlarla. Değil mi? Kendi içimizi de sınırlaştırmamak zorundayız. Zaten bu başımızdaki sınır belası yetiyor bizim canımızı okumaya. Daha fazla sınır çizmenin bir alemi yok. Şimdi bakın bu deprem olduktan sonra değil mi? Neden biz medet umduk? Ya bu sihalar var, termal işte şeyler var değil mi? Termal ölçerler var. Yani bütün bunların sadece savaş için icat edildiğini ve kullanıldığını kabul edemeyiz. Biz insan kurtarmaya da gelecekler diye düşündük değil mi? Bu işte sınır koruyan helikopterler hepsi. Ama fark ettik ki o termaller aşağıdaki her türden ısıya cevap veriyor değil mi? Mesela ve bunlar insanları delirtti. Diyor ki mesela insanlar ya aşağıda 13 tane canlı var diye görünüyor diyor. Nasıl çıkarmazsınız? Şimdi bunun ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Çünkü termali kullanan yetkili de bunu doğrulayamıyor. Diyor ki yani bu zaman zaman her şeyi ısı kaynağı olarak alabiliyor. Canlı olup olmadığını söyleyemeyiz. Yani o zaman biz bunları yani bu kadar parayı biz bunlara niye döktük? Yani bırakın sınırı. Bu sınırda da böyle işliyor demek ki. Yani o zaman bu gösterişe yönelik bir şey demek ki. Ama bu savaşlılık bu sınırın böyle tehdit edici bir şey haline dönüşmesi ama bir türlü engellenememesi hepimizde nasıl bir duygu yaratıyor? Hepimizde aslında
tedirgin
bir... Biz hiçbir şeye layık değil miyiz? Biz kurtarılmaya, biz güzel yaşamaya, biz insan gibi yaşamaya layık değil miyiz? Bizim şimdiye kadar düşündüğümüz, iyi olduğunu düşündüğümüz, farz ettiğimiz şeyler bizim için iyi şeyler değil miymiş? Bize yalan mı söylenmiş diye
düşünürken... Olayla yüzleşince onu fark ediyoruz ama, maalesef
evet,
ki.
Evet, tam biraz önce söylediğimiz gibi sınır insanı zaten bunu bilir, söylüyor. Ya hocam bırak termal var diyor ama yani yok diyor. Ya da kullanmayı bilmiyor diyor. Ya da onlar gösteriş yatırımı, onlar kaçakçının rüşveti artırmasına yarayan şeyler diyor. Değil mi? Yani insan canını korumayan bir teknoloji, iyi bir teknolojik yatırım sayılabilir mi?
Hayır.
Ay şimdi biraz önce söylediğimizi tekrarlayayım. Sınır insanı bunun farkındaydı, sınırın farkındaydı. Ama iç bölge insanı bunun farkını o felaket kendi başına gelince anladı. O zaman şunu, çok büyük bir felaket hakikaten. Yani bu hakikaten kalbim uzaktan olsa her şeyiyle Türkiye'nin yanında çok içimde hissediyorum. Yani içimde şurama oturmuş koca bir kaya var gibi yani atamıyorum bunu. Ama şunu tekrar fark etmelerini istiyorum bütün insanların o zaman. Bu bela, bu sınır dediğimiz bela hiçbirimizin yararına bir şey değil. Bunu daha yöre insanının denetleyebileceği, daha açık, daha şeffaf, daha insanca yaşamaya yönelik bir şey haline getirmek zorundayız biz. Böyle devletin bugünkü 3 yıl önceki aklını 1,5 saat sonra değiştirdiği, sürekli insanları böyle bir tekinsizlikle, bir keyfiyetle karşı karşıya bıraktığı, sürekli korkutan kanlı kırmızı bir çizgi olarak gösterdiği bir yer olmasından çıkarmak zorundayız. Bakın o zaman adına kaçakçılık dediğimiz şey de sönümlenir. Çünkü illegaliteyi bitirirsiniz. Gerçek bir denetim, illegaliteyi bitirirsiniz. Ermenistan sınırını açtığınızda illegal tüccarın oradaki sahtekarlığı bitecektir.
Evet.
Suriye-Irak sınırını savaşlaştırmaktan vazgeçtiğinizde bir belayla birlikte, değil mi? Gelenin hepsinin çok masum olduğunu kimse iddia etmiyor.
Hayır, asla.
İçlerinde tabii ki örgütlenmeler, teröristler, tabii ki cihatçılar, çeşitli yerlerin paralı askerleri, her türlü bela var. Ama siz insanı kaçak olarak tutup, kimliksiz olarak tutup onu illegalleştirdiğinizde denetleyemezsiniz. Yapılacak olan şey nedir? Hepsini kontrol edip, gerekli kontrolleri yaparak, kendilerini ispatlamalarını sağlayacak bir süre vererek, bu ispatlamayı tekrarlayarak, yani burada kendilerini ispatlamalarını isteyerek ya da sağlayarak belli bir süre verip, ondan sonra denetimli olarak birlikte yaşayabileceğimiz bir hayat kurmak. Bu kadar basit. Ama sürekli bu suçlaştırma, sürekli sınırın yükseltilmesi hepimize, bize vatandaş olarak özellikle öncelikle cevap veriyor.
10 senede zaten bu kadar kötüleşme, son senelere doğru kötüleşmesinin sebebi de bu olmadı mı? Yani ilk gelenlere kimlikler bir şekilde verildi, bir şekilde kontrol altında tutuldu, bir şekilde kimin geldiğini bildik ve onların da bir hak sahibi olduğunu, bir en azından aidiyetinin, yani bir aidiyetini göstereceği bir kağıt parçasının olduğunu biliyorduk hepimiz. Ama sonrasında çok farklı olaylar oldu ve vatandaş da bunun karşısında ona tepkisini göstermeye başladı. Ya birileri sayesinde, bir algı operasyonu sayesinde bir sürü açıklamalar
i̇şte
var bu bunlarla ilgili.
İllegalleştirme nedeniyle, yani ilk zamanlarda çok ciddi problemliydi Türkiye'nin mülteci ve göçmen politikası. Şimdi biz sadece Suriyeliler üzerine yoğunlaşıyoruz, değil mi? Dünyanın ilgisi bu yönde olduğu için ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin destekleri Suriyeliler üzerinden ilerlediği için. Türkiye bakın 1989'da 90'larda bir Bulgaristan göçü yaşadı. Kitlesel bir göçtü. Ve o zaman gelenler üstelik soydaş diye adlandırılan, değil mi, insanlardı. Fakat yani Bulgaristan göçü üzerine çalışmalarımız bize şunu gösterdi. İnsanlar neredeyse 15 yıla varan bir süre Bulgaristan'daki eğitimlerini ve mesleklerini bu ülkede kanıtlayamadılar. Kabul edilmedi. Nice sağlıkçı, nice nitelikli öğretmen, arkeolog, ondan sonra mimar, neler ama neler, nasıl nitelikli insanlar. Bir türlü 15 yıl boyunca bu niteliklerini ispatlayamadılar.
15 yıl çok büyük bir süre.
Çok büyük bir süre, yani 15 yıl boyunca yani kendi ülkenizde öğretmen olarak gelip üstelik kapıları bir akşamda size açan, değil mi? Aynı gece içinde on binlerce insan girdi. Bir akşamda açıp hani siz bizim soydaşımızsınız, hoş geldiniz diyen bir hükümet, devlet birdenbire unuttu onları 15 yıl boyunca. 15 yıl boyunca bu insanlar ev kurmak zorunda kaldılar. Geçmişteki birikimlerini orada bıraktıkları için yeniden birikim yapmaları gerekti. Çocukları heder oldu. Belki bir kuşağı yitirdiler burada.
Evet.
Şimdi yani Afganistan göçmenleri, Özbek göçmenlerini hatırlayın. Ya da Uygur göçmenlerini düşünün.
Uygur,
yani Türkiye'nin göç politikası hakikaten eli yüzü düzgün bir politika değil, bu kadarını söyleyeyim. Çok amiyane bir terimle şimdi sadece Suriyeli göçmenleri, şimdi sadece Afgan göçmenleri yöneldiğini düşündüğümüz bu ayrımlaştırmayla, bu kimliksizleştirmeyle, bu kaçaklaştırmayla çok uzun süreden beri maalesef hükümetimiz, devletimiz çok düzgün politikalar üretemiyor. Öncelikle bunları bir toparlamamız lazım bizim. Sınır, dediğim gibi, sınır ancak yükseldikten sonra kaçakçılık başlar. Sınırı indirdiğinizde ve onun geçişini korkutarak denetlemekten vazgeçtiğinizde gerçek denetlemeyi yaparsınız.
Evet, yani gerçekten söyledikleriniz o kadar doğru ve kapsayıcı söylemler ki, yani düşünüldüğünde evet, neden yapılmadı soruları çok soruluyor ama bu nedenlerin cevaplarını maalesef bir türlü bir şekilde alamıyoruz ya da aldığımız cevaplar yetersiz kalıyor.
Ama işte Türk insanını da bütün bu politik süreçler de biçimlendiriyor, biliyor musunuz? Yani
evet.
Şimdi insanların tahammüllerini zorlamayacak politikalar icat etmemiz lazım ki bu politikalara sahibiz aslında. Öyle çok da hani gökten inmiyor bunlar. Aslında bir sürü politika var. Yani yerelin refahını zedelemeden gelenin imkanlarını artırabilecek çok ciddi, çok iyi politikalar izlenebilir. Fakat bunları izlemek yerine, değil mi? Sonra onlar içinde çeşitli düzenlemeler yapılır. Kendi kültürümüze, birikimimize, durumumuza uygun çeşitli düzenlemeler üzerine çalışırız. Ama öncelikle aklımız buna doğru yönelmeli. Yerlinin refahını bozmadan, gelenin itimatını şey yapıp sağlayıp, onun kendini gösterebilmesine ve isteğini anlatabilmesine ve yerleşebilmesine imkan sağlayacak politikalar gerekiyor. Türkiye büyük, güçlü ve güzel bir ülke. Biz üretiyoruz hala. Evet, çok ciddi iktisadi sorunlarımız var, çok ciddi yolsuzluk sorunlarımız var, çok ciddi hukuk aşımı sorunlarımız var. Bunlarla baş edebiliriz, bunlar baş edilmeyecek şeyler değil. Geçmişte evet, çok daha zayıfken de baş edebildik biz bunlarla. Hepimizin hafızası iyidir. Siz bakmayın o hani kötü kötü konuşanlara falan. Yani onların saldırganlıkları görünür oluyor. Türkiye insanı iyidir. Ve çok iyi üretiyoruz biz. Çok iyi üretiyoruz. Yani ciddi zenginliklerimiz var. Soya soya bitiremiyorlar. O kadar zenginiz ki. Ortalıkta dolaşan vallahi miktarlar hepimizin dudağını uçuklatıyor, değil mi? Nasıl bir para dolaşıyor böyle ortada diye. İllegal, illegal, formal, informal sonuçta bir bütçe var ortada. Biz iyi insanlarız. Biz iyi bir milletiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Zedelenmiş olabiliriz, tökezliyor olabiliriz ama bunu başarabilecek gücümüz var. Yeter ki denetlemeyi öğrenelim. Denetlemeyi örgütleyelim. Her şeyin nereye doğru gittiğine dair bir gözümüzü açalım bakalım. Yani ne oluyor oralarda? Neden biz öyle herkesin kışkırtmasıyla kendimizi bir o tarafa savurup herkese düşman ilan etme? Ne oluyor yani? Hani bu kadar
basit yani?
Hayatı. Yani şurada şarkının dediği gibi, değil mi? Bir elma yiyip gideceğiz yani altı üstü. Hani bak, bu kadar zorlamanın alemi yok. Bizden sonra evlatlarımız da burada kalacak. Onların evlatları.
Onlara da güzel bir yer.
Sözümüz var. Sözümüz var.
Zaten bunun için çabalıyoruz. Yani siz bu araştırmaları yaparken, bu bilgileri, makaleleri ortaya koyarken, biz bu arşivleri hazırlarken, ses kayıtlarını hazırlarken hep insanlara bunları anlatmaya çalışıyoruz aslında. Yani evet, öfkeleniyoruz. Evet, bazen yeter artık diyoruz. Evet, bazı yanlışları göz göre göre yutmak zorunda kalıyoruz çoğu zaman da. Ama bir şekilde iyiyi görüp, iyiye yönelip, iyiyi takip edip aslında onu da merkeze oturtup onun yolunda devam etmemiz gerekiyor. O merkeze oturduktan sonra da artık sonrası gelecek oluyor. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten iyi insanlar çok. Yani bu sürekli konuşuluyor göçle birlikte, göçmenlerle birlikte yapılan kötü, kışkırtıcı ya da ırkçı deniliyor. Ben ırkçı demeyi...
Ya da ayrımcı.
Aynen, ayrımcı deniyor. Yani bunların yanında ben o kadar çok görüyorum ki yani bu işi öğrenmeye çalışan, üstüne çalışmaya çalışan o kadar çok örgütlenme var ki yani bunları da gösterip ben artık hocam şeyden vazgeçtim. Kötüleri söyleyip kötülerin aha bak bu onu söyledi, aha bak bu bunu söyledi.
Evet,
aa,
evet, evet, evet. Evet, ya iyi hiçbir şeyleri söylemek şey. Ve iyi evet, şeyi yaygınlaştırmak lazım.
Evet, kötüyü ne kadar yaygınlaştırıp üzerine konuşunca o kadar o aslında biz istemeden kendi elimizle onu böyle trend yapmış oluyoruz. Onu böyle yukarıya kaldırmış oluyoruz. Yani onların aslında karşısında oluyoruz ama biz onları besliyoruz bir şekilde. Bu yüzden herkesin de bunu anlamasını umuyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin çok.
Ben çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel oldu. Çok teşekkürler.
Evet.
Başarılar diliyorum. Güzel podcast hazırlıyorsunuz. Seneye devam edeceğim. Dinleyenlere de sevgiler, hürmetler. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Bütün Türkiye geçmiş olsun.
Türkiye'ye geçmiş olsun tekrardan. Hepimizin başı sağ olsun. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.
Oo.
Dilinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
Ya ne güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.